Herkese merhaba. Sizi buraya getiren şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Hepimiz bambaşka yollardan geçerken aslında aynı duyguları hissediyoruz. Bu podcast'ta bu ortak duyguları bambaşka yollardan geçmiş farklı konuklarla birlikte kendi yollarında buldukları, yani sizi ve onları tam da buraya getiren şeyleri konuşacağız. Ben Çiğdem ve bugün yanımda Hayvel'in uzman psikologlarından Neslihan Çalışkan var. Hoş geldin Neslihan.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Podcast'imizin adını aldığı terapistin danışanına yönelttiği ilk soruyu sana bir terapiste sormak istiyorum. Seni buraya getiren şey nedir?
Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Beni buraya ofiste beraber çalıştığım arkadaşlarım getirdi. Aslan ve Ozan. Bana online terapi verilecek bir platform kurulacağını, içerisinde yer alıp almak istemediğimi sordular. Ben de elbette olur dedim. Böylece ilk psikologlarından olup sürecin hepsine dahil olma fırsatım oldu. Çok fazla heyecanı, bir o kadar da kaygıyı barındıran bir süreçti bizim için. Fakat beni burada tutan şey ne? Ali Ozan'ın en başından beri bizim fikirlerimizi önemseyip etik kuralları ve değerleri uygun bir platform kurma çabası. Atacağı en küçük adımda, platformda yapılacak herhangi bir değişiklikte baştan beri fikrimizi sorması.
Hı hı. Süper. Hakikaten Ozan bence bunu çok güzel bir şekilde yürütüyor. O değer hissini bize iyi yansıttığı için biz de burada olmaya devam ediyoruz hakikaten.
Aynen öyle. Onun dışında Özyeğin Üniversitesi psikoloji mezunuyum. Sonrasında Ankara'da yapılan bir mülakatla burs kazanıp İtalya'da klinik psikoloji yüksek lisansımı yaptım. Lisenin son senesinde insanı ve insan davranışını anlama ve anlamlandırma isteğimden dolayı bu yola çıktım. Yüksek lisansım sırasında The University of Northampton'da bir yaz stajı yapma imkanı buldum ve orada kalitatif analiz nasıl yapılır bunu öğrendim. Şu anda MEF Üniversitesi'nde kalitatif psikoloji dersini vermekteyim. Oradan Banu Çankaya hocamla çalışma imkanı buldum. İnanılmaz güzel şeyler öğrendim bu süreçte. Birlikte duygu düzenleme ve mindfulness üzerine bir kitap bölümü yazdık. Çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Türkçe bir kitap olacak. Umarım sizler de okuma imkanı bulursunuz. Duygu düzenleme adına çok yararlı bir kaynak olacağını düşünüyorum. Bunlara ek olarak elbette uzun zamandır mesleğimle alakalı süpervizyonlarıma ve eğitimlerime devam ediyorum. Şema terapi ve bilişsel davranışçı terapi ekolleriyle çalışıyorum. Ve Hayvel'de ofis ve ofisimizde danışan görüyorum. O yüzden buradayım.
Çok güzel özetledin bence. Bu arada tebrik ediyorum kitap içinde. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum.
Teşekkür ederim.
Biraz da aslında bu sorunun derinini de sorarak başlamak istiyorum. Başta da söylediğimiz gibi çoğu terapi böyle bir soruyla başlıyor. Bu ve benzeri soruların amacı tam olarak nedir? Terapistler danışanla ilgili neyi anlamaya hedefler bunları sorarak?
Danışanımla seansımıza başlarken öncelikle onu tanımaya, nasıl bir sosyal çevreden geldiğini anlamaya çalışıyorum. Benim için ilk seanslar bundan dolayı çok önemli. Danışanımla alakalı alabileceğim kadar bilgiyi almaya çalışıyorum. Sonrasında da sizi buraya getiren şey nedir, ne oldu da şimdi gelmeyi tercih ettiniz diye soruyorum. Çünkü bize getirdikleri problemler genellikle hayatlarında uzun zamandır olan ve onları rahatsız eden şeyler oluyor. Bundan dolayı ne oldu da şimdi geldiklerini de oldukça önemsiyorum. Bu ve buna benzer soruların amacı onları derinlemesine tanımak ve onlarla alakalı zihnimizde doğru hipotezler kurup doğru bir plan oluşturmak ve o planı uygulamak aslında. Bazen hemen bir çözüm beklenebiliyor fakat benim en büyük endişem danışanla alakalı çok az bir bilgiyle yanlış bir yorum yapıp ona zarar vermek. Bundan dolayı biraz sabura ihtiyacımız oluyor bu süreçte ve çokça bu tarz sorular soruyoruz.
Aslında arkadaşlık ilişkilerine de benziyor diyebiliriz. Yani daha fazla tanıdığın arkadaşına daha iyi fikir verebilirsin ya. Ya da daha uzun süredir senin hayatında olan insanı, insanla olan sohbetinden, onlar vakit geçirmenden çok daha iyi tanırsın. Terapide de daha fazla soru sorarak hani sabır gerektiriyor ve onu daha tanıyarak bir plan oluşturuyoruz. Aslında bu iki süreçte bana senin anlattığından öyle anlıyorum ki benziyor. Peki terapi sürecinde danışanlarla her seferinde terapiye başlama sebepleri üzerine mi çalışıyorsunuz? Yoksa bu sebeplerin yerini başka konuların aldığı, odağın değiştiği durumlarda sıkça oluyor mu?
Elbette. Burada bir yara metaforu kullanabiliriz aslında. Bizim sık sık kullandığımız bir metafor bu. Danışan terapiye bize bacağında bir yarayla gelir diyelim mesela. Böyle iltihaplanmış ve artık onun yürümesini, ilerlemesini engelleyen bir yara. Biz terapide ilk önce o yarayı açarız. Burası biraz acılı bir süreç olabilir. Bundan dolayı terapinin ilk seansları, yani aslında ilk seansları dediğime bakmayın. Çok uzun bir zaman bilinenin aksine rahatlatıcı olmaktan çok zorlayıcı duyguları barındırabiliyor. Sonrasında biz o yarayı danışanla birlikte güzelce temizleyip beraber kapatıyor oluyoruz. Kapatırken bir daha buna benzer bir yara ortaya çıktığında ona nasıl kapatacağını öğretiyoruz ki bize ihtiyaç duymasın sonraki yaralarında. Yara kapanıyor ama izi kalıyor. Biz artık sadece baktığımızda veya yaramızı hatırlatacak deneyimler yaşadığımızda onu hatırlıyoruz. Çünkü hiçbir terapi ekolü yoktur ki bizim geçmişimizi silsin. Burayı da unutmamak gerekiyor. Fakat elbette bu süreçte başka yaralar da çıkabiliyor veya biz başka yaraları da fark edebiliyoruz terapötik süreçte. Zaman zaman diğer yaramızı bırakıp ona dönebiliyoruz. Bazen bakıyoruz aynı sebepten mi çıkmış bu yara? O zaman yine aynı yöntemleri kullanarak onunla da ilgileniyoruz. Bazen de gerçek yaralarını göstermeye farklı motivasyonlardan dolayı utanıp, çekinip, bambaşka yaralar gösterip, zaman ilerledikçe bize güvenip gerçek yaralarını gösteriyorlar. O zaman da onlar üzerine çalışmaya başlıyoruz. Bize güvenemiyorlar mı? O zaman neden geliyorlar diye sorabilirsiniz aslında. Fakat ne yazık ki bazen ilk geldikleri terapist biz olmayabiliyoruz. Talihsiz, hatta travmatik deneyimler yaşamış olabiliyorlar bize gelene kadar. Hala bir meslek yasamız olmadığından ötürü istismara çok açık bir alan hala ne yazık ki. Bundan dolayı terapistinin nerelerden mezun olduğunu, yüksek lisans yapıp yapmadığını öğrenmek danışanın görevi oluyor. Hayvel'de bulunmaya devam etme sebeplerimden biri de bu aslında. Bunu önemsediklerini biliyorum. O yüzden de içim rahat biraz.
Çok güzel söyledin bence. O yara metaforu tam yerinde oldu. Çünkü hakikaten o yaranın silinmesi değil de o yaranın kapanmış izini görmek bence iyi gelen bir şey insana. Çünkü orada o yaranın kapanmışını görmek insana güven de veriyor. Tamam, ben bu yarayı kapattım ve ben buradan öğreti aldım. Yani o yarayı görmek sana yarayı hatırlatmıyor da oradan aldığın öğretiyi hatırlatıyor bu süreçte. O yüzden hakikaten onu silmek değil, o izin kalması çok daha büyüten ve bence öğreten bir süreç oluyor.
Hem öyle hem de o yarayı kapatabilmiş olmak da diğer yaralarımız için bize cesaret de veriyor bir yandan. Demek ki ben hani bunları da kapatabilirim. Veya o yarayı kapatırken öğrendiğimiz şeyleri başka yaralarımız üzerinde de uygulayabiliyoruz. Biz böyle ileride danışan bize daha az ihtiyaç duysun istiyoruz. O yüzden de bu süreçte öğrenebildiğimiz kadar, kendimizle alakalı fark edebildiğimiz kadar şeyi fark etmek de önemli.
Süper, çok doğru. Peki senin uzmanlık alanın tam olarak nedir?
Hı hı. Ha, burada da yanlış bilinen bir gerçekten bahsedeyim o halde yeri de gelmişken. Hı hı. Bize ben şimdi neyim, benim tanım ne diye de çok fazla soruluyor. Biz psikologlar tanı koymuyoruz. Tanıyı tıp eğitimi almış psikiyatristler koyuyor. Hı hı. Biz psikologlar deneyimle çalışıyoruz. Deneyimi, deneyimleri anlayıp üzerinden hipotezler kurup, tabii bu hipotezler zaman içerisinde doğrulanabilir veya yanlışlanabilir. Danışanla birlikte konuşuyoruz bunları. Bir plan oluşturuyoruz bunlar üzerinden. Podcast'imizin başında da belirttiğim gibi ben şema terapi ve bilişsel davranışçı terapi uyguluyorum. Şema terapi erken çocukluk yaşantılarının bugüne olan etkisine bakıyor. Hayatımızdaki işlevsel olmayan o örüntüleri anlayıp, içimizdeki işlevsel olmayan sesler ve bu seslere karşı kullandığımız baş etme yöntemleriyle çalışıyor. Onları artık hayatımızda işlevsel hale getirmeyi, kendimize karşı öz şefkati artırmayı, içimizdeki o eleştirel, talepkar, suçlayıcı sesleri susturup, kendimize karşı biraz daha şefkatli olmayı öğretmeye çalışıyor aslında. Bilişsel davranışçı terapi de düşüncelerin, duyguların, fiziksel duyumların ve eylemlerin birbiriyle bağlantılı olduğu ve işlevsel olmayan düşünce ve davranış, aynı zamanda duyguların bizi bir kısır döngüye hapsedebileceğini öngörüyor ve bunlar üzerinde çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Biraz daha sorunları küçük parçalara ayırarak daha işlevsel bir şekilde başa çıkmaya, yardımcı olmaya hedefliyor. Bunu yaparken de.
Hı hı. Benim de en aslında kişisel olarak kendi hayatımda da düşünmeyi, üstüne okumayı en sevdiğim konular kesinlikle şema terapi, mod terapi. Yani o içindeki modları anlamak. İşte ya bu benim içimden geliyor ama hani nereden geliyor yani gerçekten? Ben bunu kimden öğrendim? Hani o şemaya bakmak falan benim inanılmaz hoşuma gidip böyle üstüne düşünmeyi sevdiğim konular. Bunları aslında düşünmeye başladıkça sıklıkla ailemiz ve çocukluğumuz hakkında konuşuyoruz. Bunun sebebi ne? Yani her terapi ekolünde çocukluk hakkında konuşulur mu? Konuşulmayanlar var mıdır? Ya da hakikaten bunu neden bu kadar çok konuşuyoruz?
Şimdi her terapi ekolünü bilmem elbette mümkün değil. Hatta bizde denir ki dünyada ne kadar terapist varsa o kadar ekol vardır. Yani herkesin o süreci biricik, eşsiz. Ben kendi terapilerimde bahsediyorum. Oldukça da önemsiyorum aslında. Çok fazla meraklıyım diyebilirim hatta. Çok fazla soru soruyorum. Her şeyi sormaya çalışıyorum aileyle alakalı. Çünkü biz bir aile içerisine doğuyoruz. Doğduğumuz andan itibaren beynimiz hızlı hızlı bağlantılar kurmaya başlıyor. Bu dünyada nasıl hayatta kalabileceğine dair. Ailemiz bizim küçük dünyamız. İlk önce orada hayatta kalmayı öğreniyoruz. Beynim öncelikle orada hayatta kalmayı biliyor. Örnek verelim mesela. bir bebeğin annesinin yüzüne çok fazla baktığını böyle fark ederiz ama, değil mi? Hani bir bebekle aynı ortamda bulunduğumuzda annesinin yüzünden dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlamaya çalışır. Anne fazlasıyla kaygılıysa mesela, kaygı temelde bir tehdit veya bir tehlike durumunda ortaya çıkan bir duygu olduğundan ötürü bebek dünyanın güvenli bir yer olmadığı, sürekli olarak temkinli olması gerektiğini böyle düşünmeye başlayabilir. Beynim bu küçük dünyadaki, bu aile içerisindeki her şeyi kaydediyor bu süreçte. Bu yüzden her seferinde bu aile içerisinde hissettiğim, gördüğüm benzer deneyimlere çekilebiliyorum. Hı-hı. Babama, anneme veya ben büyürken hayatımda önemli bir yeri olmuş bir kişiye, o kişiye benzer, onun bana hissettirdiği duygulara benzer duygular yaşatan bir partnerle birlikte olabiliyorum. Hı-hı. O duyguları yaşatan arkadaşlarım olabiliyor. Çünkü beynim buralarda hayatta kalmayı biliyor aslında. Hatta ben burayı daha iyi anlayabilmek adına Ayşe Bilge Selçuk Hoca'nın İnsan Her Koşulda kitabını da önerebilirim buradan bizi dinleyenlere. İnsanı anlamak için güzel bir kaynak, güzel bir başlangıç aslında. Biz terapötik süreçte danışanları bu konforsuz konfor alanlarından çıkarıp daha sağlıklı, yani burasını da tabii ki danışanla birlikte iyice belirlemek gerekiyor. Çünkü herkesin sağlıklı yetişkin tanımı farklı olabilir. Daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesinde ve aileden gelen örüntüleri kırmasında yardımcı oluyoruz. Dediğim gibi aile bu yüzden bizim için önemli. Bu yüzden de sürekli olarak oralarda dolanıyoruz terapide.
Aslında öyle anlıyorum ki bu şemaları anladığında onu çözebiliyorsun. Yani dedin ya, onu benzer duyguları yaşatan insanlarla belki beraber oluyorum. Yani o tarz insanlar çok daha fazla hayatıma giriyor. Bunu değiştirebilmenin başlangıcı da onu anlayabilmek. Ya ben böyle davrandığım için böyle oluyor diyebilmek sanki.
Aynen öyle. Yani burada hani öncelikle bizim zaten hedefimiz bilişsel düzeyde bir değişim. Yani düşünsel düzeyde bir değişim. Yani bu da hani öncelik kendi içime dönüp bunları fark edebiliyor olmaktan geçiyor aslında.
Hep terapiye başlama sonrasındaki süreçlerden bahsettik ama öncesinde konuşalım istiyorum. Son yıllarda psikoterapiyle ilgili ön yargı, damga dünyada ortadan kaybolmaya başladı gibi görüyorum. Tabii ki hala mental sağlık konularını tabu olarak gören, sorunları konuşabilse dahi terapiye gitmek için sorunların içinden çıkılması hale gelmesi gerektiğini, ancak bu durumda terapiye başlanabileceğini düşünen insanlar var. Ama diğer bir yandan bu şekilde düşünmeyip herhangi bir sorunu çözmek veya kendisini daha iyi anlamak için terapiye başlamaya karar vermiş insanlar da var. Aslında onları tam olarak nasıl bir sürecin beklediğini bilmiyor olabiliyorlar. O yüzden birazcık da oradan bahsetmekte fayda var gibi hissediyorum. Terapiye başlamaya karar vermiş ama sürecin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olmayan dinleyicilerimize bu süreci nasıl tarif edersin?
Yani genellikle haftada bir kez oluyor seanslar. 45-50 dakika sürüyor. İlk seansımız bir değerlendirme. En azından ben kendi terapim için bahsedeyim burada. İlk seansımız bir değerlendirme seansı oluyor. Sizi tanıyorum, yani danışanı tanıyorum. Onu buraya getiren sebeplerden bahsediyoruz. Sonrasında da vaktimiz kalırsa terapötik hedefler belirliyoruz. Sürecimiz başlamış oluyor böylelikle. Terapi sırasında çeşitli teknikler uyguluyorum mesela. Ben şema terapisi uygulayanı olarak sandalye çalışmaları, imajinasyon çalışmaları gibi interaktif çalışmaları bolca kullanmaya çalışıyorum seanslarımda. Ödevler verebiliyorum. Tabii bunlara danışanla birlikte karar veriyoruz. O ödevlerin hani onlar için yararlı olabileceğine inanırsak o haftalık ödevleri de olabiliyor danışanların. Fakat söylemem gerekir ki bu süreç hiç kısa olmuyor. 20 senedir, 30 senedir veya daha fazladır hayatımızda süre gelen problemleri bir ayda çözmeyi elbette beklemiyoruz. Öncelikle bilişsel düzeyde, yani daha demin de bahsettiğimiz gibi düşünsel düzeyde bir değişim. Sonrasında da davranışsal düzeyde bir değişim öngörüyoruz. Elbette danışandan danışana değişen bir süreç. Herkesin kendi terapi süreci biricik, eşsiz. Süresi de öyle. O yüzden net şeyler burada hiçbir zaman söylemiyorum. Yani söylemekten kaçınıyorum diyebiliriz.
Evet, aslında yani çok kişisel bir yolculuk bence de. Benim de terapi sürecim bundan 1,5-2 yıl önce başlamıştı. Önceden çok daha, ilk başladığımızda çok daha sıkken, her hafta işte 1 saatken, şu an çok daha sıklığı azalmış bir durumda ve beni iyi hissettiriyor. Yani aynı sıklıkta devam da edebilirdi. Ama o tamamen hani benim beklentim, terapistimle olan ilişkim, benim anladığım, daha fazla neyi anlamak istediğim ya da neye hazır olup olmadığımla ilgili bir süreç gibi geliyor bana. Az önce de bahsettik, mental sağlıkla ilgili konular birkaç yıl öncesine kıyasla sanki daha rahat konuşuluyor diye. Pandeminin de bunda etkisini merak ediyorum. Çünkü pandemi psikolojik olarak çok sarsıcı bir dönemdi hepimiz için. Ve mental sağlık hakkında konuşmayı daha doğal hale getiren bir süreç oldu belki de. Sen pandeminin ardından terapiye başlayan insanların çeşitlendiğini düşünüyor musun?
Kesinlikle. Yani öncelikle benim kişisel olarak çok sevindiğim bir konu burası. Herkes artık açıkça bu konulardan bahsedebiliyor. Dediğimiz gibi burada pandeminin etkisi oldukça büyük. Ailemizde çok fazla zaman geçirmeye başladık terapi pandemi sürecinde. Kendimizle çok fazla zaman geçirdik. Kendi içimize dönme, ailemizdeki örüntüleri anlama, onların bizlere etkisini daha iyi fark etme fırsatımız oldu aslında. Bu süreçte özellikle sosyal medyada herkes yaşadığı zorluklardan bahsetti. Doğal olarak bu da insanları biraz cesaretlendirdi. Hayvel gibi aplikasyonların yaygınlaşmasıyla da birlikte daha görünür hale geldi ve artık online olarak da terapilerimize daha rahat bir şekilde devam edebildiğimiz için Türkiye'nin her yerinden böyle farklı kültürlerden artık danışanlar görmeye başladık. Yurt dışından çok fazla danışanlarımız oldu. Evet, terapiye başlayan insanlar çeşitlendi hakikaten.
Hı-hı. Doğru, yani bunun online'da olması da belki o çeşitliliği besledi. Ama bir yandan hani pandemide söyledin ya, ailemizle çok fazla zaman geçirdik. Belki bu bir noktada hani anlaşılmazlığa, işte kavgalara falan, hani bu terapinin başlangıcında da o daha belki tırnak içine rahatsız edici sürecin de bir başlangıcı olmuş oldu. Ama şeyi de merak ediyorum, yani terapiye başlama kararı genelde çok büyük böyle açmazda olunan, işte çok büyük kavgaların, tartışmaların içinde sorunların son raddeye geldiği durumda mı oluyor ülkemizde özellikle? Yoksa bu durum değişebiliyor mu?
Şimdi pandemiden önce de danışan gördüğüm için ben hani şeyi biliyorum, yani hakikaten bu da pandemiden önce böyleydi. Ama artık bilimsel böyle psikolojik kaynakların da daha görünür olmasıyla birlikte, İşte buraya psikoloji kitapları, bloglar, bilgilendirici YouTube videoları da dahil tabii ki, İnsanlar sorunlarını son raddeye gelmeden fark etmiş ve anlamlandırmış olarak da terapiye gelebiliyorlar. Hatta öyle ki psikoloji alanından olmayan çoğu danışanımla artık aynı dili konuşuyoruz. Çünkü çok fazla böyle okuyup anlamlandırıp gelmiş oluyorlar bize. Ve bu gerçekten benim çok hoşuma gidiyor aslında.
Sosyal medyada bence buna çok büyük etki. Yani çünkü insanlar hem daha rahat konuştuğu için kendi hayatlarında olan sorunları da daha rahat sosyal medyaya aktarabiliyor. Ki ben mesela daha kullanıcı tarafındayım sosyal medyada ve onlardan da öğreti çıkartabiliyorum. Hem kitaplardan dediğin gibi, hem de o sosyal medyada takip ettiğim insanların yaşadığı hayatlarındaki case'lerden de bir şeyler alıp oradan da hakikaten öğrenilebiliyor.
Evet.
Peki bunun yanında hayatının yoluna gittiğini düşünen, keyfi yerinde olan ve terapiye giden birinin terapisten kazançları ne olabilir?
Yani aslında itiraf etmem gerekiyor ki benim en zorlandığım danışanlar kendileri. Fakat elbette danışanın buradan da alabileceği şeyler olabilir. Burası bir tedavi. Şimdi tam olarak Türkçe'de de bir karşılığı yok aslında. Hani tedavi, bilemiyorum ne kadar doğru bir kelime ama healing diyelim. Hı-hı. Ya da bir iyi oluş yeri elbette öncelik olarak, ama aynı zamanda da bir anlamlandırma yeri de. Birlikte deneyimlerinizi anlayabilir, anlamlandırabilir. Eğer varsa işlevsel olmayan iç seslerinizi yine duyabilir. Onları sizin seslerinizden böyle bir ayıklayabilir. Veya davranışlarınız varsa işlevsel olmayan, onları daha kısa zamanda böyle fark edebilir. Ve zaman zaman hayatınızı etkiliyorsa eğer bu davranışlarda, onları değiştirebiliriz birlikte.
Doğru, yani şu açıdan düşünülüyor da olabilir. İşte ben mutlu bir ailede büyüdüm, benim ailemdeki iletişim sağlıklıydı gibi. Evet, mümkün, ama belki okulunda bir şey var ya da karşılaştığın bir insanın hayatında senin etkisi çok oldu. O yüzden kimin nerede ne sorun yaşadığı farklı oluyor. Ben de hayatında yolunda gittiğini düşünen insanların da buradan kesinlikle bir şeyler alabileceğini düşünüyorum. Çünkü herkesin yolu bambaşka, başından geçenler bambaşka. Yani başta da dediğim gibi, ailende problem yoksa, her şey sağlıklı ilerliyorsa, belki iç sesin başka bir yerden etkileniyor. O nereden etkileniyor onu bulabiliyorsun gibi bir süreç izleyebiliyorsun.
Hem öyle, hem de hayatımızdaki dinamikler birden çok fazla değişebiliyor. Evet, gerçekten ailemizde böyle çok sağlıklı bir iletişim kurulmuş olabilir. Biz oradan çok sağlıklı iletişimler kurmayı öğrenmiş olabiliriz, ama mesela pandemi hani bir anda çıktı ve hayatımıza girdi ve hayatımızın dinamiklerini değiştirdi aslında. Bu tarz dinamiklere uyum sağlama sürecinde de biz buralarda destek olabiliyoruz. Hani neler yapılabilir beraber danışanla birlikte, hani ona bir navigasyon gibi yol gösterebiliyoruz aslında. Onun dışında hayatımızda dediğimiz gibi çok fazla dinamik değişebiliyor. İşte hani işe başlayabiliyoruz, atıyorum evlenebiliyoruz, oraya uyum sürecinde ihtiyacımız olabiliyor, işe uyum sürecinde, okula uyum sürecinde. Mesela pandemide 2 sene sonra insanlar tekrardan okula döndü. Hmm. Hani burada da mesela bir uyum süreci olabilir. Hani buralarda da destek olabiliyoruz aslında.
Hmm. Hmm. Doğru, yeni başlanılan süreçler ya da hayatına yeni olan bir şeye uyum sağlamak gibi.
Hmm. Hmm. Aynen öyle.
Hı hı. Süper. İyi ki geldin Nesta. Bize bence çok güzel hem süreçleri anlattın, hem nasıl başlanabilir, başlandığında neler bulunabilir gibi yolları da gösterdin.
Ay, ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle böyle hani burada da oturup tanışmak, yüz yüze görüşmek çok uzun zaman sonra bana da çok iyi geldi. Çok sağ olun.
Eğer siz de Nesta'nla bahsettiğimiz konularda ya da farklı yollarda kendinizi bulmak, kendinize bir bakmak, kendinizi daha iyi anlamak isterseniz Hayvel'e web sitesinden ya da uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Hayvel'in içeriğine bakabilir ve seans bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.